Reşit Paşa Yokuşu'ndan hepinize iyi günler. Bugün yine Akif Bekir ile birlikte karşınızdayız. Şimdi en son düşen bir haberle başlayalım. Adalet Bakanlığı'nın bir açıklamasına dayanıyor haber. Türkiye, Viyana'ya Sezgin Baran Korkmaz'ı iade talebini Viyana'ya ulaştırmış. Bunun aslında daha önce yapıldığını zannediyorduk. Daha yeni yapılmış.
Hatta biz kırmızı bülten falanla aranıyor zannediyorduk.
Evet. Bir Sözcü Gazetesi'nin özel bir haberi var. Bu da ilginç. Diyor ki Viyana Türkiye gönderdi ama Viyana Mahkemesi bu dosyayı yakalandığı Vels kentine göndermişti diyor. Şu anda aslında Vels Mahkemesi bakacak. Yani Türkiye Viyana'ya göndermiş oldu. Yanlış yere gitmiş oldu manasında bir şey söylüyor. Ya da belki de Viyana'ya Adalet Bakanlığı'ndan Adalet Bakanlığı'na gidiyordur bu talepler. Onu da bilmiyoruz. O da Viyana'dır. Bir de oradan oraya gidecektir. Herhalde mahkemeye gitmiyordur. Yani böyle bir haber var. Çok şey olmayabilir. Yani
inşallah
5 Temmuz'da duruşma var ve gizli bu duruşma.
5 Temmuz.
5 Temmuz. Zaten herhalde bu konuda da bir karar verilir. Yani iade talepleri o mahkemede herhalde görüşülür. Amerika'nın var. Yani Amerika'nın ama Türkiye'den bir 10 gün önce.
Ya şöyle, tabii Sezgin Baran Korkmaz 29 Aralık 2020'de yurt dışına çıkıp hakkında pardon 5 Aralık'ta yurt dışına çıktı ama 29 Aralık'tan itibaren hakkında yakalama emri çıkarılıp dünyanın her tarafında, her yerinde Türkiye tarafından güya aranıyordu. Hı hı. Aranan bir kişiydi.
Ama biz videolarını izliyorduk. Göl kenarında İbrahim Tatlıses dinleyerek buraya mesajlar gönderiyordu.
Hatta kırmızı bültenle arandığı bilgisi vardı değil mi? Hala mesela yakalandı ya Viyana'da Amerika'nın talebiyle. Türkiye'nin işte kırmızı bültenle aradığı Sezgin Baran Korkmaz, Amerika'nın iade istemiyle işte Viyana'da yakalandı diye haber yapıldı. Ya kırmızı bültenle 6 aydır bizim aradığımız bir kişi niye mesela yakalana Amerika'nın yakalatma talebiyle, iade talebiyle yakalandı? Yani niye daha önce biz yakalanmasını sağlayamadık? Bizim talebimiz niye yakalanmasının sebebi olamadı? Ya bu soru mesela muallakta. Sonra şunu öğrendik. Meğer o arandığı süreç içerisinde malları ve hesapları üstünde istediği gibi tasarrufta bulunmaya devam etmiş.
Evet, biz burada ilk bunu beraber konuşmuştuk. Sonra şüphelenmiştik bundan. Sonra sen yazılar yazdın buna ilgili.
Sahip çıkanı çok oldu. Dikkat çeken biz olduk.
Referans olmadı kimse bize sonrasında ama olsun.
Evet. Hayır, şu çıktı birden ortaya. Burada konuşurken mallarına bir tedbir konmuştu.
Evet.
30 Eylül 2020'de. Sonra işte Ekim'in başlarında da birkaç mahkeme kararı daha tedbire yönelik çıkmıştı. Hı-hı. Sonra üstünden bir ay geçmeden Kasım'da da bu sefer birden fazla mahkeme kararıyla ve kısmen de başsavcılık yazısıyla, ilgili yerlere başsavcılığın yazdığı yazıyla bu malları ve hesapları üstündeki tedbirler peyderpey ve sonra tümden kaldırılmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı da kaldırılmıştı. Burada biz konuşurken ya o yurt dışı o mallarına ve hesaplarına konan tedbir ne oldu? Geri kondu mu? Kaldırılmıştı.
Çünkü bir takım satış haberleri vardı.
Nasıl olabiliyor bunlar?
Kıraça Holding'e satış yapıyor falan işte. Biofarma diye bir şirketi satıyor.
Yani niye yurt dışına çıktı? İddia neydi Sedat Peker'in iddiası? İçişleri Bakanlığı'na çağrıldı. O tedbirler kaldırıldıktan sonra malları ve hesapları üstünden. İçişleri Bakanlığı'na çağrıldı Aralık başında. Orada kendisine işte İran Kıraç'tan 40 milyon dolarlık alacağına kalem çekmesi, onu silmesi ve yurt dışına uzaması söylendi. Buna istinaden de çıktı. Peki bu doğru mu değil mi bir iddia bilmiyoruz şimdi ama İçişleri Bakanlığı'ndan da o gün bugündür çıt çıkmadı. Sedat Peker kamera görüntülerini göstersinler yeter dedi. Ben kafamı mı keserim dedi, parmağımı mı hatırlamıyorum. Bir şey keserim yani dedi
ciddi
ama.
Bir
şey keserim. Yok, diyeti büyüttü.
Büyüttü. Diyeti parmak büyüttü. Değil kol falandı galiba.
Bence kol değil. Yok
yok, yok, silahla ateş açarım.
Silahla dedi. Ateş ederim. Tabii yani kafamı uçururum falan dedi.
Ülkemizin günleri evet ilginç gerçekten.
Ya o kadar çok iddia ve bahis var ki ortada insan.
Hangisi yapacaklarmışsın diyor.
Yok öyle diyeti evet, büyüttü. Dedi ki çıkarsınlar kamera çok iddialıydı yani. Çıkarsınlar kamera görüntülerini göstersinler eğer doğru değilse. Ya o gün giriş çıkışı yoksa İçişleri Bakanlığı'na ben tamam canıma kıyarım dedi. Ya çok basit. Şimdi herhalde Sedat Peker'den kurtulmak istedikleri konusunda da bir şüphe yoktur.
Sedat Peker'den kurtulmak için iyi bir imkan.
Al fırsat. Al fırsat, niye değerlendirmiyorsunuz? Zaman bak, haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Yalanlama yok. Bu konuda bir yalanlama olmadı. Ama bu iddiayı doğrular mahiyette gelişmeler yaşandı. Kaçakken Sezgin Baran Korkmaz, firariyken dünyanın her yerinde Türkiye tarafından arandığını biz zannediyor iken, hakkında kırmızı bülten çıkarttırdığımızı, Interpol'ün de bizimle birlikte aradığını zannettiğimiz dönemde, mallarını alıp satmaya, hisselerini devretmeye, paraları üstünde tasarrufta bulunmaya, kalem çekmesinin istendiği iddia edilen alacaklara da kalem çekmeye, onları da silmeye devam etti. Ne zaman devam etti? Ocak'ta devam etti, Şubat'ta devam etti, Mart'ta devam etti, Nisan'da, Mayıs'ta devam etti, yakalanana kadar devam etti. Bodrum'daki meşhur otel de öyle. Sen en son gene yazdın hikayesini.
Bugün çok ilginç bir haber var Sözcü Gazetesi'nde. Biraz iç sayfalarda kalmış ama dava dosyasından bir belge bulmuş bir muhabir oradaki. Amerika, Türkiye'ye Mayıs 2021'de yazı yazmış. Sezgin Baran Korkmaz mallarını satıyor. Siz niye bu konuda bir şey yapmıyorsunuz diye. Yani çok orada, ciddi bir şey yani. Herkes farkında bunun.
Amerika takip ediyor. Amerika'nın radarına yakalanıyor ama bizde bir takip yok. Hatta şu da söylendi biliyorsun. Amerikan hazinesini dolandırmaktan hakkında dava açıldı Amerika'da. Bu hayali teşvik belgeleriyle. Onların paralarıyla, yani hayali teşvik paralarını burada aklamakla suçlanıyor. Bunun için de o hayali teşvik paralarıyla, yani Amerikan hazinesinden dolandırıldığı iddia edilen paralarla burada aldığı iddia edilen bütün mal varlıklarının listesi çıkarıldı ve Amerika onların da el konup kendisine iadesini istiyor. Onlar arasında mesela Bodrum'da Kervansaray Otel vardı. Bu meşhur Paramount Otel yok. Yani misafirhaneye çevirdiği, koca tesisi misafirhane gibi kullandığı otel yok. Niye? Çünkü elden ele iz kaybettirmiş. Yani onu mesela Amerikan takibinden kaçırmış sahipliğini. Buluyorsun gene takip ederek müteselsilen zincirleme ama bir sürü işte geçen hafta da konuştuk. Bu al bul karayı al parayı numaralarıyla, hokkabazlıklarıyla el değiştirte.
Tabaklarda kalmış dönerin ekmek arası da koyup pazarda satma numarasıyla başladığı kariyerinde ileri aşamalara kadar gelip Kıraço Holding'i dolan yapacak kadar, ele geçirecek kadar.
Yani o büyük çökme operasyonlarına imza. Borajet, Kıraço Holding'e iş olmuş. İş olmuş derler ona tırnak içerisinde. Oraya buraya bir sürü çökme operasyonuna karışmış. Şimdi dolayısıyla kaçak olduğu, güya kırmızı bülten çıkarttığımız hakkında ve dünyanın her yerinde yakalanması için aradığımız kişi bu süre zarfında malları ve hesapları, paraları üstünde istediği gibi her türlü tasarrufta bulunmaya devam etti. Burada biz bunu konuşurken de bu nasıl olabiliyor diye, demek ki tedbir kararı yeniden konmadı. Nasıl olabilir? Kara para aklamaktan hakkında yakalama kararı çıkardım. Sonra 17 Mayıs'ta mahkemenin bir de üstüne tutuklama kararı verdiği, bir kişinin mal ve hesaplarıyla ilgili nasıl tedbir konmaz, tedbir kararı çıkmaz. Biz bunu burada sorgulamıştık. Hatta bir tedbir kararı konduğuna dair hiçbir bilgiye yeniden, o kaldırılan tedbir kararının geri konduğuna dair hiçbir bilgiye ulaşılamadığını da burada konuşmuştuk. Sonra onun üstüne gittik. Yani 2-3 hafta daha burada da konuştuk. İşte yazdık, çizdik falan. Neyse. Şimdi artık kamuoyuna mal oldu. Ve kesinleşti ki gerçekten de
likite geçiyor. Her şeyde yani mallarını satıyor ve likite geçiyor.
Adam kara para aklamaktan Türkiye'de aranıyor. Ama ödemelerini aksatmasın diye mi? Herhalde kritik ödemeleri vardı. Silmesi gereken alacaklarını silmesine bir mani çıkmasın diye mi? Artık her nedense mallarını alıp satmasına, paraları üzerinde tasarrufta bulunmasına engel olunmamış.
Ama şimdi onların başında bir bela var. Amerika devleti. Amerika devleti bu malların peşinde. Yani onu satması onu ilgilendirmiyor yani.
Gene de bırakmayacak.
Bırakmayacak peşini. Tabii. Şu anda o mesela Kervansaray Otel satılmış. 2018'de satılmış o. Gerçekten de yani Sezgin Baran Korkmaz'a para verip almış o şu anda otelin sahibi olan. Ama listede bulunuyor. Çünkü o da o parayla alınmış olarak görünüyor. O yüzden de şu anda esas şu anda Amerika'nın takibinde bütün hepsi. Hazine Amerikan hazinesinin takibinde. Bu alan varsa
tabii.
Başları yani, belada.
Yani Türkiye'den yana bir endişesi olmadığını nereden anlıyoruz? Avukatı İsmail Saymaz'ın yazılı sorularına cevap alıp getirdi. İsmail Saymaz da yayınladı. Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuk evinden cevaplarını İsmail Saymaz'a getirdi. Yazılı sorularına ve İsmail bunları yayınladı. Yayınlarken avukatıyla konuşmalarına istinaden şöyle bir not düştü. Sezgin Baran Korkmaz Amerika'da hakkında bir dava açıldığından haberdar olmadığı için işte bir otele gidiyor, bir spa oteline ve orada yakalanıyor. Eğer Amerika'da hakkında bir dava açıldığından haberi olmuş olsaydı dava Nisan'da açılıyor ama gizli tutuyorlar. Yakalanınca ortaya çıktı. Kimse bilmiyor. Sezgin Baran Korkmaz ve Amerika'daki avukatları da bilmiyor. Eğer haberi olmuş olsaydı bu kadar rahat hareket etmez ve enselenmezdi. Evet, anlamına öyle. Gelen bir şey yazdı, bir not düştü. Ya demek ki Türkiye'den yana bir korkusu yoktu. Yani Amerika'da dava yoksa, Amerika peşimde değilse, Amerika beni yakalamak istemiyorsa sorun yok. Türkiye çünkü yakalamak istemiyor. Yakalamak istiyormuş gibi yapıyor. Miş gibi yapıyor. Hakkında kırmızı bülten çıkarmış gibi. Onu dünyanın her yerinde arıyormuş gibi. Sanki mal ve hesaplarına el koyuyormuş gibi. Türkiye'de miş gibi yapıyor. Türkiye yakalamak istemiyor, el koymak istemiyor. Ödemelerini aksatsın istemiyor. Reis Ateş'te konuştuğu iddia edilen 10 milyon euroluk ödemeler mi aksamasın diye artık nedense ödemelerini aksatması istenmiyor. Ya da işte bilmem oteli kime satılması isteniyorsa yani şimdi bir çöküşme var. Çökenin mallarına da çöküyorlar. Bir çöken var.
Çöküşme.
Üst üste çöküşme.
Yeni bir şey kazandırdın.
Artık çökme bunu açıklamıyor çünkü. Çökene çökme. Şimdi birisi gelmiş çökmüş. Bu onun üstüne gelmiş çökmüş. Çökme üstüne. Bir de ona da şimdi o kaçak duruma düştükten sonra onun da mallarına bir çöken elbet çıkacak. Çıkıyor da. Şimdi acaba bir çöken çıktığında mallarını yeni çökene devredebilsin. Çöküşme zinciri kopmasın diye mi? Her nedense mani olunmamış yani. Adama tedbir her şeymiş gibi yapılmış. Türkiye'den yana korkusu yokmuş. Bu dehşet verici bir şey. Cüneyt Özdemir Ocak'ta anlatmış, şimdi tekrar gündeme geldi. Ya Kongo'da yakalandı, büyükelçilik devreye girdi, bıraktırdı Sezgin Baran Korkmaz'ı diye bir duyum aldım. Büyükelçiliği aradım, cevap vermediler. Dışişlerine 3 kere sordum. Araştırıyoruz, şimdi bir açıklama yapmıyoruz dediler. Diğeri 6 ay oldu. Hala bir açıklama yok. Ya gerçekten Kongo'da yakalandı da bizim büyükelçiliğimiz mi devreye girip bıraktırdı? Nasıl açıklanmaz böyle bir şey ya? Yani akıl alır gibi değil. Dolayısıyla
şu anda da iade talebi çok gecikmeli oldu zaten. Pek öyle istekli bir şekilde yapılmadığı anlaşılıyor yani bunun.
Ya Yıldıray.
Zaten Amerika'nın talebiyle tutuklanmış. Yani Türkiye niye iade etsinler ki?
Ya bizden yana korkusu yokmuş zaten. Amerika'da bir dava açıldığını bilse bu kadar hakkında bu kadar rahat hareket etmeyecekmiş. Zaten onu bilmediği için yakalanmış. Yani dolayısıyla bizden yana zaten endişesi yokmuş. Amerika'da dava yoksa tamam ben o zaman rahatım diye takılıyormuş orada yani. Oradan oraya geziyormuş. Hatta bir yalan şeyler de uydurdular. Yok, Veys Ateş'te İsmail Saymaz'ın yayınına Halk TV'de bağlandıktan sonra Sezgin Baran Korkmaz yerim tespit edildi, açık oldu yerim, konumun deşifre oldu diye. Güya yer değiştirmiş de işte neredeymiş ondan önce? Belçika'da mıymış? Ne oradan işte bilmem Viyana'ya gelmiş.
Yok, Avusturya'daydı. Zaten o video gölün kenarındaki çektiği yerin hemen otelin neresi olduğu anlaşılıyor zaten. Azıcık küçük bir taramayla oranın neresi olduğu belli yani.
Bunun yalan olduğu şuradan da belli. Ya Veys Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da olduğunu Veys Ateş İsmail Saymaz'la yayına çıkmadan, Sezgin Baran Korkmaz'la o yayına bağlanmadan en az bir hafta falan önce Türkiye kamuoyu biliyordu. Nereden biliyordu? Çünkü Sezgin Baran Korkmaz Veys Ateş'i konuşmaya zorlayan bir girişimde bulundu. Fatih Altaylı'yı aradı. Fatih Altaylı da bunu yazdı.
Evet.
Beni aradı. Veys Ateş de aralarında rüşvet pazarlığı kaydı olduğunu söyledi diye yazdı bunu. Nereden aradığını da yazdı. Beni bir Avusturya numarasından aradı diye yazdı. Normalde zaten o yazıyı okur okumaz, o bir ihbar. Avusturya'da o yazıyı okur okumaz bizimkilerin harekete geçmiş. Avusturya makamları nezdinde baskı kurmuş ve onu yakalatmış olmaları gerekirdi. Ama çok sonra işte Amerikalıların talebiyle, Allah'tan onları talepte bulundular da öyle yakalandı.
Evet.
Şimdi işi şuraya getiriyorum. Çok uzattım. Benim kanaatim şu son haber var ya, yayına bir haberle başladım. Hı hı. Nihayet güya biz kırmızı bültenle arıyorduk. Dolayısıyla dosyasının hazır olması lazımdı. Hadi biz yakalatamadık, Amerikalılar yakalattı. Hemen o hazır dosyayı mahkemeye vermemiz lazımdı. Bizim şimdiye kadar Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana'daki mahkeme dosyasına ulaşan bir iade talebimiz yoktu. O iade talebinin nihayet Viyana'ya ulaştığı bilgisi var. Viyana tarafından teyit edilmiş bir bilgi değil bu. Bizim Türk makamlarının kaynaklık ettiği bir bilgi, öyle anlaşılıyor şu aşamada. Ben hala buna da doğrusu istersen ihtiyatla yaklaşmaktan yanayım.
Gitti mi gitmedi mi, o da emin değil miyiz?
Yolda başına bir iş gelir, istemeden yanlışlıkla kazara yanlış yere gider, yollar uzar, taş düşer, ayı çıkar, maniler olur, bilemezsin onu yani. Türkiye dünyada yurt dışında yakalatmak istemeyen, yurt dışında koruyan ama Türkiye'ye de dönmesini istemeyen bir gizli el var sanki. Bir irade demeyeyim.
Türkçe göndermiş olabilirler. Öyle şeyler yapılıyordu. Mesela Fethullah Gülen dosyalar uzun yıllar Amerika'ya Türkçe'de gönderildiği ortaya çıkmıştı.
Yani gerçek isteyenin yapmayacağı şekilde gitti o şeyler. Şimdi niye mesela Türkiye'ye dönmesi istenmiyor olabilir? Yurt dışında da yakalanması istenmeyebilir. Burada kafesten uçuruldu çünkü. Niye uçurulduysa ondan. Yani şimdi eğer çöküşme dedim ya, çöküşme zinciri. Şimdi çökene çökülecekse, eğer çökülen Türkiye'ye iade edilirse bir biçimde çökülen malları üstünde talep hak iddia edecek. Yani kendisi de çökmüştü gerçi o malları ama kendi çöktüğü mallara başkasının çökmesine herhalde kolay razı olmayacak. Hak iddia edecek ama yurt dışında kaçakken tabii ki onların peşine düşemeyecek yani. Dolayısıyla acaba bundan mı, yani çöküşmeye bir mani oluşmasın diye mi, rahat rahat çöküşebilelim diye mi, yoksa başka bilmediğimiz derinlikleri mi var? Konuşmaması içinse yurt dışında konuşması daha tehlikeli. Burada kafesten uçuruldun ama orada bir kafese girerse, giriyor da şimdi, o zaman ne olacak?
Yani şimdi diyelim ki Türkiye'ye iade edildi, geldi buraya. Yani normal kim olursa olsun ilk sorulacak sorulardan biri, nasıl Türkiye'den kaçtın? Nasıl Türkiye'den ayrıldın bu kadar soruşturma altındayken? Herhalde o da bir cevap verecek. O cevapta insanların duymak istediği bir cevap olmayabilir.
Ama İsmail Saymaz'a şey demiş. Yani ben vatanseverim. Asla kimseye, hiçbir gazeteciye, bürokrata da rüşvet vermedim. Ondan sonra hepsi yalan. Hiç kimseye de bir şey ifşa etmem.
Bir o garanti veriyor.
İtirafçı olmam diye söylemiş. Amerika'ya iade edilirse orada 225 yıl isteniyor hakkında. 225 yılı direkt savcıdan canlı duyunca kulağıyla bülbül kesilmez mi dersin hala?
Amerika ne kadar sorar bu soruyu meselesi var. Kendisi anlatmak istemezse sadece şeyi anlatabilir. İşte şu Amerikan parası şöyle geldi, şu şirketi aldım, bu şirketi aldım, şuna sattım, buna sattım. Yani aralarda işte şuna rüşvet verdim, buna rüşvet verdim mi anlatması gerekmeyebilir o davada.
Ama niye, nasıl kaçtığını sorarlar herhalde.
Evet. Yani ama bu tabii bir siyasi bir şeye dönüşür bir noktadan sonra yani. Siyaseten birkaç tane soruyla.
Türkiye'ye şantaj malzemesi mi olur demek istiyorsun, öyle mi?
Öyle olur. Yani orada bir avukat, bir savcı birkaç tane soruyla bir anda onu deşebilir yani. Eğer itirafçı olursa zaten konuşmak zorunda kalır. Her şeyi anlatmak zorunda kalır.
Var mı böyle peki örnekler?
Nasıl?
Böyle bir örnek var mı mesela? Amerika'da Türkiye'de yediği hatlarla ilgili itirafçı olmuş ve dolayısıyla orada dosyalara giren itirafları Türkiye'ye karşı şantaj olarak kullanılabilecek. Kılıçdaroğlu'nun
milli güvenlik lazım. Bir dakika bir Google'a bakayım.
Kılıçdaroğlu'nun milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu var, söylediği, Türkiye'nin milli güvenliğini tehlikeye attığını söylediği bir durum mesela, dosyalar var mı öyle?
Tamam, şimdi buldum. Hemen onun aklına gelir.
Ya sen de arkadaş yani şey yapmadan hatırlamıyorsun ya, illa her şeyi
biraz yani ipucu lazım, o kadar hafızam yok.
Leb demeden lebde bir şey yapman lazım ya, yani zarrap demeden pardon nasıldı o, ne demeden, z demeden zarrabı şey yapman lazım ya.
O duruma düşebilir yani.
Türkiye böyle birinin Türkiye'den çıkmasına izin verilmemeliydi bu durumda. Nasıl zarrabın çıkmasına izin verilmemesi gerekiyor idiyse, hala baş ağrısı Türkiye için. Asla yani, nasıl olabilir böyle bir şey ya? Yurt dışı çıkış yasağını da kaldırıyorsun. İçişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ertesi günde elini kolunu sallayarak tarifeli Türk Hava Yolları uçağıyla yurt dışına çıktığı söyleniyor. Kamera görüntüleri var havaalanından. Bu nasıl oldu? Bunu bir anlatın ya. Bu ülkeyi yönetenler, bunu bir anlatın ya. Bizden habersiz kuş uçmaz diyenler. Buranın ağası paşası biziz diyenler. Bir anlatın ya, bu nasıl oldu ya? Abi delirtici. Bunları düşününce yani...
Yani oradaki bilmem ne 40 milyon yani. Dolarlık bilmem ne şirketinde borcu var da onu silmek falan. Bu küçük hesaplarla kaybettikleri şeye bak yani. Böyle bir takım şirketlerin küçük hesapları. O adamı kurtarmak için. Yok İnan Kıraç var da. Bir de İnan Kıraç da hani onunla husumetli deniyor. Şimdi fotoğrafları çıktı. Yan yana duruyorlar bayağı bir gülümsüyorlar. Öyle çok husumetli başlamamış bu ilişki. Anlaşılıyor ki bir para geliyor. Bir ortaklıkla başlamış. Sonra bir husumet oluşmuş. Öyle
paylaşamama bir itilaf durumu
yani olmuş. Devlet niye bunun içine giriyor? Böyle bir anlaşmazlığın içine niye giriyor yani? Yani ne bu, işiniz var sizin bunun içine?
Alacak verecek itilafı varsa bunun halledileceği yer yargı. Yani siyaset...
Yargıda rüşvet varsa onun üzerine gidin. HSK o zaman görevden alsaymış yani abi, adamları.
Siyasi makamlar, yetkili merciler tahsilatçılığa mı soyunacak yani? Yani yargının halletmesi gereken, bakması gereken dosyalara bakıp racon mu kesecek? Tamam sen şuna şu kadar ödeyeceksin, sen şuradan şuna şu kadarını da şuraya bırakacaksın. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz
yani
siz ya?
Başlarına açtıkları bela çok daha... İnanılmaz bir bela açmış oldular yani böyle küçük hesaplar yaparak.
Sadece kendi başlarına değil, bizim başımıza açtılar. Eğer Türkiye bu tür dosyalarla şantaja maruz kalıyorsa, o şantajlar karşılığında istenen tavizler,
evet,
koparılan doğru ödünler, senin benim hakkımız, hukukumuz, geleceğimizle ilgili ya da bugünkü mevcudiyetimizle ilgili ödünlerdir. Yani o bedeli millet ödüyor. Bedeli millet ödüyor. Nasıl olabilir böyle şey? Sedat Peker Dubai'den konuşuyor. Arkasında kim olduğunu biliyoruz işte onu dış güçler vesaire falan. Yakalanıyor Sezgin Baran Korkmaz işte dış güçler Türkiye'ye operasyon çekiyor. Zarrab Amerika'da yakalanıyor. Ya Amerika şeyine ambargosunu dolandırmış adamın Amerika'da ne işi var? Niye gidiyor Amerika'ya? Ya arkadaş ya siz şaka mısınız? Yani Amerikan ambargosunu dolandırmış. Bunun üstünden servet yapmış. Vurgun vurmuş. Değil mi? İşi o. Hı hı. Amerika'ya gider mi bir insan ya? Gel beni tut der gibi. Kaçarken davul çalar mısın ya? Şimdi Sezgin Baran Korkmaz. Ya ortakları burada paralarına baktığı, paralarını işlettiği, aktardığı iddia edilen kara paranın sahibi olan, hı hı, Amerikan hazinesini dolandıran ortakları Amerika'da yakalanmış, itirafçı olmuş. Hüküm giymişler. Öyle değil mi?
Evet.
Ya böyle birisi yurt dışına Türkiye'den nasıl çıkabilir ya? Bu çıktığı anda Amerika bunu enseler. Bunu
Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne falan gönderseydiniz bari değil mi?
Yani
Gayya kuysun.
Bunu ya Kuzey Kore'ye göndereceksin de ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Yani öyle bir yere göndereceksin ki bir sistemin, ulusal sistemin, küresel sistemin kör noktası. Amerika'nın elinin kolunu uzamayacağı bir yere göndereceksin. Ya da Tora Bora dağlarına göndereceksin. Yani Üsame Bin Laden'in saklandığı mağaralara. Ya böyle birisinin yurt dışına çıkmasına nasıl izin verirsiniz? Nasıl göz yumarsınız? Nasıl ön açarsınız? Yani bilmez misiniz? Çocuğa sorsanız söyler size. Kapıdan dışarı adımını attığı andan itibaren Amerika'nın takibine girer. İlk fırsatta da yakalar yani. Enseler yakalatır. Ya nasıl oldu? Muhtemelen belki Kongo'ya filan da onun için eğer gittiyse mesela doğru mu değil mi o konuda bile kamuoyu aydınlatılmıyor. Lütfedip söylemiyorlar. Niye? Çünkü bizi ilgilendirmiyor ya.
Evet.
Ya ne olmuş ki? O ona çökmüş. Milleti ilgilendiren bir şey yok ki. Birbirlerine çöküşmüşler. Ya akılla izah olmayan hukukla, devletle, ondan sonra demokrasiyle, temiz siyasetle hiçbir şeyle alakası olmayan dosyalar var ortada. Tek yapılan, sebep olunan şeyi dış güçlere, sorumluluğunu dış güçlere atmak. Sonuçlar ortaya çıktıktan sonra. Sonuç ortaya çıkıyor. Ya Sedat Peker yurt dışına çıkabilmiş. Yanında da devletin verdiği korumayla. Doğrulandı mı? Çıktı mı? Bu çıktı. Yurt dışına çıkabilmiş ve bu doğru. Yanında devletin verdiği korumayla çıkmış. Buna sebep olan, ya işte dış güçlerle anlaştı, onlar konuşturuyor falan deme hakkına sahip olabilir mi?
Bir de Sedat Peker'in anlattığı şeyleri dış güçler yaptırtmadı. Yani, karakolda adam döndürmeler, bilmem ne, çökmeler, FETÖ borsası, bunların hiçbirini dış güçler yapmadı. Yani anlattığı malzeme dış güçlerin eseri değil.
Türkiye'de iç güçlerin kendi aralarında
yaptığı. İç güçlerin eseri bunlar. İç güçler onları yaptı, sadece yurt dışına çıktı. Orada da birileri şey yapıyor olabilir yani, aman konuş, sana dokunmuyoruz. O da olmuyor şu anda, konuşturtmuyorlardı onu. Yani tweet atabiliyor sadece. O yüzden de dış güçler suç atacak bir durum yok yani. Bunlar hepsi iç güçlerin, milli yerli milli işler bunlar.
İfşa ettiği çöküşme operasyonları burada oldu. iç güçler arasında oldu.
Evet, yani önümüz, gözümüzün önünde oldu zaten pek çoğu. Şimdi bu şeye geçelim istersen. Bu da önemli bir şey. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı tekrar konuştu parti grup toplantısında. Kanal İstanbul bu söke söke sizden bu paraları uluslararası takip yoluyla alırlar çok tartışıldı. Bugün kararın manşetinde de MHP liderinin Bahçeli'nin şeyi var. O da bir güvence lazım dedi. Yükleniciden para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimali dikkate alarak yasal güvence sağlamalıyız dedi. Yani yasa çıkaralım dedi. Yani böyle ödemek zorunda kalsınlar dedi.
Müteahhidin alacağını garanti edelim. Yani
garanti edelim.
Riski olmasın müteahhidin paracıkları üstünde bir risk oluşmasın.
Yani Cumhurbaşkanı tahkim, uluslararası tahkim demişti. Devlet Bahçeli bunu biraz yerli milli bir şeye çevirdi. İçeride halledelim bunu.
Ne olur
tahkime gitmeyelim dedi Londra. Onu biraz toparladı. Çünkü o biraz böyle tuhaf görünüyordu. Yani yerli ve milli bir iktidar uluslararası tahkimle tehdit etmez gibi görünüyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında ilginç bir şey söyledi. Ben bunu tam anlayamadım. Deutsche Bank'a tehdit sallıyorlar. Ödemeyi kesinlikle yapmayız. Bunlar daha şimdiden devlet nedir diye. İşte ödedik ödüyoruz. Niye devlet budur da onun için. Ama bunlar devlet değil, zillet. Uluslararası bir tahkim mekanizması var. Bundan da haberleri yok. Biz iktidar olduk. Bizden önceki başvurmaları ödemedik mi? Bunu mu diyeceksiniz diyor. Ama bu Deutsche Bank nereden çıktı onu anlayamadım ben.
Cümleyi bir daha okuyabilir misin?
Bak. Şöyle, Deutsche Bank'a tehdit sallıyorlar. Başı yok bu şekilde. Ödemeyi kesinlikle yapmayız. Bunlar daha şimdiden ya devlet nedir, devlet yönetmek nedir bunların haberleri bile yok. Uluslararası bir tahkim mekanizması var. Bundan da haberleri yok diyor.
Şimdi
Deutsche Bank'a kredi mi alındı acaba Deutsche Bank'tan? Bunu mu anlıyoruz yoksa Deutsche Bank'ı böyle bir şey olarak mı söylüyor? Jenerik adı olarak mı söylüyor?
Böyle senin ilk dediğin gibi anlaşılıyor. Niye? Çünkü tehdit ne? Evet bir tehdit var. Ne diyor Kılıçdaroğlu? İktidara gelirsek dostlarımızla. Bu diyor yani Kanal İstanbul'da kimseye yanaşmasın diyor. Kimse sakın yabancı finans kurumları.
Sen konuşurken ben bir başka bir yere daha bakayım.
Olur. Yabancı finans kurumları ve devletler de yani buna finans sağlamaya falan sakın kalkışmasınlar. Müteahhitler de bunun ihalesine üstlenmeye kalkışmasın. Çünkü geldiğimizde bu olacak şey değil. Diğer garanti projeleri için de benzer şeyler söylüyor biliyorsun. Hı hı. Söke söke alırız dedi diyor. Şimdi bu durumda oysa mesela şimdiye kadar Kılıçdaroğlu'ndan ya da muhalefetten bunları söylerken hiçbir devlet ya da finans kurumu adı, banka adı işitmedik.
Evet.
Kreditör ya da müteahhit adı. Yani kimin yapacağı belli değil ama yani kimin yapma ihtimali varsa hepsine söylüyorum diye söylenmiş şeyler bunlar. Ama şimdi Cumhurbaşkanı bir banka adı telaffuz etti.
Evet.
Yani o tehdidin kredi ayağında, buna finans sağlama ayağında, projeye finans sağlama ayağında muhatabının adını verdi.
Evet. Yani böyle şu
Deutsche Bank dedi.
Deutsche Bank
diyor. Bu demek ki Deutsche Bank'ta bu konuda bir kredi ön anlaşması mı yapıldı? Ya bir ya masada şu an konuşuluyor Deutsche Bank'ta. Ben öyle anlıyorum. Hı hı. Ya masada konuşuluyor Deutsche Bank'ta ya da bir ön anlaşması yapıldı. Ya da şöyle mi düşüneceğiz? Yani şimdi mesela ihale yapılmamış. İhaleye girecek firmalar belli değil. Değil mi?
Evet şu anda
böyle. Kafam bende mi orada mı?
Ben seni dinliyorum.
İhale, ben yanlış mı hatırlıyorum? Ortada henüz yapılmış bir ihale yok.
Tabii yok.
Kanal İstanbul'la ilgili. Dolayısıyla bu ihaleye girecek firmaları dahi bilmiyoruz. Bırak hani kazananı filan. Bu firmaların bu ihaleye hazırlanırken, dosya sunarken hangi bankalarla kredi anlaşması yapıp bunun içine koyacaklarını da henüz bilmiyoruz. Durum bu. O zaman Deutsche Bank'ta nasıl bir kredi ön anlaşması yapılabilir? Bu durumda da senin ikinci dediğin ihtimal doğuyor. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan Hansa George'a böyle gider yapıyordu ya yani posta koyuyordu işte öyle yaparız böyle yaparız Hansa George'u diye. Acaba o meyanda aklına yabancı banka olarak yani bu tehdide muhatap olan yabancı ayak olarak Deutsche Bank geldi de o öylesine mi söyleyiverdi Deutsche Bank?
Yani onun konuşmasını dinlememiz lazımdı. Onu video olarak dinleyip orada anlayabiliriz. Bu mesela metinde geçen bir şey mi yoksa prompter'da geçmeyen...
Metinde gözükmüyor. Metinde geçmiş gibi duruyor.
Evet.
Onu söyleyeyim.
Muhtemelen. Biraz karışık anlatılıyor. Ya da bir Deutsche Bank'la bir ön görüşmeler mi yapılıyor şu anda? Hani bize verir misiniz kredi diye. Onu mu ifşa etmiş oldu? Bu da ilginç bir şey yani.
Kim Deutsche Bank'la da geçmiş. Ortada ihale yok. İhaleye katılacak firmalar belli değil. Deutsche Bank'ta ya da hangi bankayla anlaşacaklarsa anlaşma yapacak olanlar firmalar değil mi?
Evet.
Kredi anlaşması
firma yapacak. Şimdi Deutsche Bank'ın kredi verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Fakat bir ülkenin kredi vermeyeceği ortaya çıktı.
Kim?
Çin. Bunu nereden biliyoruz? Doğu Perinçek'in açıklamasında.
Doğu Perinçek'in Çin, Kanal İstanbul'da kurulacak Çin mahallesine muhtarlıktan da çekildiğini varsayabiliriz bu şeyle.
Doğu Perinçek'ten Kanal İstanbul açıklaması. Bu proje İstanbul için bir cinayet. Buradan anlıyoruz ki Çin bu projeyi, herkes Çin verecek parayı zannediyordu. Vermeyecek.
Şimdi 2019'dan beri bu tartışma tekrar alevlendi. İlk başta Aydınlık ve Doğu Perinçek'in, Aydınlık gazetesi ve Doğu Perinçek'in pozisyonu şuydu. Hatırlıyorsun değil mi? Bunun
Amerikan projesi.
Amerikan projesi olduğunu, Montreux karşıtı, anti-Montreux bir lobinin ve bir çıkar lobisinin projesi olduğunu söylüyorlardı. Ve şiddetle karşıydılar. Bu Amerikan projesi, Atlantik projesi, NATO projesi, Avrasya'ya, Rusya'ya, Çin'e karşı Türkiye'nin ittifakını hedef alıyor ve anti-Montreux bir proje bu. Montreux anlaşması, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne karşı bir proje bu. Sonra bu sene birden şöyle şeyler oldu. Ya Montreux'da aslında o kadar iyi değildi. Zaten Atatürk de Montreux anlaşması için gönderdiği, heyet başkanına gönderdiği tebrik telgrafında yani şeye hiç yoktan iyi olduğunu, mealen söylüyorum, hiç yoktan iyi olduğunu, iyi bir anlaşma yapıldığını ama ideal bir anlaşma da olmadığını söylüyordu. Dolayısıyla Montreux zaten yani yolun bir yerinde bizim çıkmamız ya da değiştirmemiz, oradaki statükoyu bozmamız gereken bir sözleşmeydi. O kadar da parlak bir şey değildi. Montreux'u...
Daha önce de bir kere Atatürk'le ilgili böyle bir şey yapmıştı. Doğu Perinçek hatırlıyorsan. Suçu hani 90'larda niye Kürt meselesinde özellikle savunduğunu. Atatürk de ilk başta öyle şey yapmıştı ama Atatürk biz yanlış yapmış. Atatürk'e kandık. Kandırdı, aldatıldık gibi bir şey demişti.
Yani bu... Birden Montreux'u cansiperane savunan Aydınlık Gazetesi ve Perinçek birden terse döndü. Aydınlık'ta böyle manşet çıktı mesela.
Evet, evet.
Birden yani Montreux karşıtı, Montreux'u eleştiren Yeren o kadar da matah bir anlaşma değil kardeşim. Öyle vazgeçilmez bir anlaşmadı falan da değil. Zaten o zaman bile değildi Atatürk ki şimdi hiç değildir falan diyen. Dolayısıyla Montreux'u kötülemek de İstanbul, Kanal İstanbul'u parlatmak anlamına geleceği için Kanal İstanbul'la ibreyi çeviren bir tutum değişikliğine gitmişti. O zaman şöyle yorumlamıştık, burada da konuşmuştuk. Ya şeyde de Kanal İstanbul'da da bir sürü proje yapılacaktı. Hepsi şehir şeyine dönüştü ya, yeni bir şehir inşasına dönüştü. Şehir inşa edecek oraya 500 bin konutluk değil mi? Öyleydi. Ya o zaman yani Çin'in de dünyanın her yerinde Çin mahallelerine ihtiyacı var. Çünkü nüfusu çok fazla ve aynı zamanda yayılma stratejisinin parçası. Ya yoksa burası şey mi olacak? Çin mahallesi mi kurulacak da yani Perinçek'te şimdi rotayı kırdığına göre... acaba Çin mahallesi kurulacak da Perinçek'te buranın muhtarlığına mı aday olacak?
Muhtar Partisi burada belediyesi de olabilir yani. İlk kazandığı ilk belediye. Kanal İstanbul Belediyesi.
Niye o? Burada esprisini yapmıştık. Şimdi Doğu Perinçek dün tekrar tutum değiştirdi. Zehir zemberek. Demek ki acaba tehditler işe mi yaradı? Yani Kılıçdaroğlu'nun mesajı yerine ulaştı. Çin bunu finanse edecekti, destek verecekti de ulan bunlar söke söke alacaklar diye geri mi çekildi? İnsan her şeyi düşünüyor. Spekülasyonu açık bir alan çünkü.
Evet. Ama niye? Çin'in pozisyonuna bakmadan konuşmayacağını düşünelim yani. Hep Çin'in pozisyonuna
bakıyor. Perinçek böyle diyorsa bu Çin'in pozisyonudur canım. Yani o konuda bir tereddüt yok zaten. Orada bir tereddüt yok. Tereddüt şurada. Ya... Bu Kanal İstanbul'u ısrarla yapma şeyinin motivasyonu ne? Yani bu çılgın projenin motivasyonu ne? Türkiye'nin şartları, ekonomisi belli, işleri iyi gitmiyor, milletin ızdırabı belli, geçim sıkıntıları, çekilen darlık belli, hayat pahalılığı ortada filan. Yani bir sürü sıkıntısı var memleketin. Bütün bu sıkıntılar içerisinde bu ısrar, bu inat, illa yapacağız, kudursalar da yapacağız, çatlasalar da yapacağız, patlasalar da yapacağız. Nedir bu? Bir türlü millet bunu anlayamıyor. Kimse işin içinden çıkamıyor. Biz de çıkabilmiş değiliz. Yani millet diyorum da sanki biz çıktık millet çıkamıyor. Herkes bu soruya cevap arıyor. Ya bu güçlü motivasyon nereden geliyor? Nereden geliyor? Ya bir şey olmalı bunun arkasında, altında, orasında, burasında ama ne o? Bir türlü bunu açıklayacak, bu ısrarı, inadı açıklayacak motivasyon bulunamıyor. Şu dün Perinçek de o motivasyonu sorgulamaya başlamış birden. Ya nedir bu? Amaç ne? Ondan sonra niye illa ısrarla bunu yapmak istiyorsunuz? Ayrıca zaten Kanal İstanbul Türkçenin dil yapısına da uygun bir isimlendirme değil. Türkçenin dil yapısına uygun olarak bu ancak İstanbul Kanalı diye adlandırılabilir diye ona bile itiraz ediyor. Yani adına da ondan sonra işte Montreux'e sahip çıkıyor. Tekrar eski pozisyona geri döndü. Yani işte bunun arkasında başka bir takım şeyler, uluslararası projeler ve aynı zamanda çıkar lobisi arıyor filan. Motivasyonu anlaşılabilmiş değil bunun. İktidar niye bu, Cumhurbaşkanı niye bu kadar ısrarlı bunda? Fakat Çin'in bu işin parçası olmak istemediği Perinçek'in tavrıyla açığa çıkmış oldu.
Kredi görüşmeleri oldu. Başarısız oldu yani, onu anlıyoruz.
Kala kala Deutsche Bank kaldı demek.
Deutsche Bank var şu anda ihtimal olan. Herhalde bunun motivasyonu şey, yani Türkiye'ye sermaye girişi olmuyor. Yani şey sermayesi girişi olmuyor. Yani böyle yatırım anlamında sermaye girişi olmuyor. En önemli sermaye girişi hala daha gelen para gayrimenkul alımlarıyla oluyor. Yani bir de vatandaşlık da veriliyor ya böyle. İnsanlar Türkiye'den gayrimenkul alıyorlar. Yabancılar. Öyle yatırım oluyor. Burada da burası da bir gayrimenkul cenneti olacak. Boğaz'da ev vaat ediyorlar insanlara. Yani bir şekilde şu anda Boğaz'da bir ev stoğu var ama onların sahipleri var. Eski İstanbul zenginleri falan gibi. Burası daha uygun. Boğaz'da deniz kenarında ev. Bunu diyor. Bence yani iktidarın ya da Cumhurbaşkanı böyle düşünüyor olabilir. Yurt dışından zaten bize kimse sermaye gelmiyor. Yani Türkiye'nin şartları malum ama biz böyle Arap ülkelerine şuraya buraya her yere buradan bir sürü ev satabiliriz. En iyi işimiz de inşaat zaten. Burada bir sirkülasyon da olur. Birkaç yıl burada işte şantiyeler çalışır, ekonomi döner, işte para akışı olur. Fabrika açamıyoruz hazır. Böyle inşaattan fabrika gibi bir şey aslında. Bitmeyecek bir proje. Sürekli orada çalışanlar da olur. Bir 50-60 bin kişi de orada iş bulur. İşte bitince de bir 100 bin kişi iş bulur falan gibi düşünüyor herhalde.
Yani AK Parti'nin...
Çok böyle müteahhit... Şey aslında müteahhit para çevirme şeyi yöntemi.
AK Parti'nin başından beri kafasının böyle çalıştığı, bildiği tek ekonomik büyüme modelinin müteahhitlik sektörü, taahhüt sektörü ve inşaata dayalı olduğu. Onun dışında inşaata, müteahhitliğe dayanmayan bir büyüme modelini bilmediği. Dolayısıyla şimdi de döne dolaşa bu ekonomik daralmayı, sıkışmayı, kötüleşmeyi bununla aşma noktasına geldi falan söyleniyor. Bu söyle başka da bir açıklama bulunamıyor.
Şu anda evet.
Fakat ilk söylediğim, bunun öncesinde söylediğim aynı zamanda da işte ya Boğaz'daki yalılar sahipli yeni yalı sahibi olmak isteyen yeni zenginlere ve yabancılara da, yani iktidar zenginleri ve yabancılara da bari yalı imkanı oluşturmak falan da acaba bir motivasyon olabilir mi diyorsun? Ya çökme operasyonları konuşuyoruz. Yani el koy bak çökmek, evet. Servet transferi imkanları var. Bunlar yapıldı, yapılıyor.
Sezgin Baran Korkmaz ama bir tane yalıya çökebilmiş sadece. Beyler Birliği'nde o kadar parası olmasa
rağmen. Birine o çöker, öbürüne başkası çöker. Ben ikine bu Allah aşkına. Çökmeye ne oldu? Yani burası çökülemeyen bir yer değil ki. Burası yani serbest Boğaz kenarı edilemeyen bir yer değil
Boğaz
ki.
Boğaz kenarında yani, bir Başakşehir kurma projesi de olabilir yani.
Yani o anlaşılır. Yani mesela öyle anlayabilirim onu. Ya Haso'ya Memo'ya Boğaz'ı açıyoruz. Burayı açamıyoruz. Burada çünkü yani yalılar var. Yalıların yeni ve eski sahipleri artık bizden. Dolayısıyla belki hani böyle olabilir. Şimdi buraya karışmayalım. Eskiden hani Boğaz'a nazır falan diye bir elit eleştirisi yapılırdı ya. Şimdi artık Boğaz'a nazır oturanlar. Ya sonradan oraya gelen AK Partililer, Sezgin Baran Korkmaz gibi AK Parti desteğiyle oraya gelenler, yani iktidar zengini diyebileceğimiz tipler ya da iktidar zenginleri arasına katılmış olan eski varsıllar, eski evet. Zenginler. Dolayısıyla onların hepsi artık belli dokunulmazlıklara sahip. Zaten dokunulmazlığı olmayanın çöküyorlardır. Malına, yalısına, mülküne. Şimdi dolayısıyla belki Başakşehir projesi açıklayabilir motivasyonu. Yani iyi de kardeşim yani Haso'yla Memo ne olacak yani? Ona da bir yapay boğaz oluşturalım. Yani o da mahrum kalmasın bu zevkten. Boğaz kenarında yalı olmasa bile yalı apartmanında onu oturtalım, iskan ettirelim evet. Falan böyle bir imkan çıkaralım diye. Katar, işte Şeyha Moza ve başka Katarlılar.
Onların satılmış yerler var.
Arazi kapattılar, Türkiye'den kapattılar. Doğrudur, öyle yerler var ama. Yani o yatırımlar Kanal İstanbul gibi çılgın proje denen bu büyüklükte, bu çapta, kapatmaz. Bu ölçekte bir şeyi açıklamaz. Onun motivasyonunu evet. Açıklamaz. Yani orada işte bilmem şu
çok
kadar
fazla şey mozalara ihtiyaç var.
Tabii
yani.
Tabii. O bunu açıklamaz. O daha şey geliyor ama çekici geliyor. Bizim Arap çünkü işte şey petrol zengini, Katar'la bizim sıkı fıkı ilişkiler var iktidarın filan. Dolayısıyla ya demek ki Katar'a sözler verildi onun için vazgeçilemiyor filan deniyor.
Bütün Katar'ı almamız lazım yani oraya.
Aynen yani karşılığında bütün
Katar'ı. Çok büyük proje ama yani bir tür oranın hip bir alan olabileceğini düşünüyorlar. İşte böyle popüler bir yer olur. Yeni bir işte İstanbul'da Boğaz kenarında bir yer sahibi olur. Bunu satabileceklerini düşünüyorlar herhalde. Ama bunun Türkiye'ye çok ağır bedeli olacak. Ekolojik bedelleri olacak. Yani parası yok Türkiye'nin, bir sürü şeyi var. Bir çılgın proje gerçekten bu yani.
Cinayet diyor işte evet. Perinçek, gerisini sen düşün. Mehmet Yılmaz önceki gün T24'te yazdı. Kapatmadan onu da söyleyeyim. Çok önemli bilgi. Cumhurbaşkanı Boğaz'dan 1930'da 3000 gemi geçerken İstanbul Boğazı'ndan onun 45 bin liraya geldiğini işte filan söylüyor. Dolayısıyla zaten 2026 için Kanal İstanbul bitirildiğinde öngörülen verilecek olan geçiş garantisi sayısı da işte 54-55 binmiş. Hı hı. Dolayısıyla her sene düzenli olarak bir artış olduğunu gemi sayısında işte 2050'lere kadar şuralara varmasının öngörüldüğünü filan söylemiş. Ona cevaben bir araştırma yapmış. Rakamların öyle demediğini tabii, yazıyordu.
Tam tersine
çünkü teknoloji farklılaşmasıyla beraber gemilerdeki tonaj büyüyormuş.
Çok büyük gemiler
taşıyabilecekleri yük miktarı büyütülüyormuş sürekli. Böylece işte 5 gemiye taşıtılan yük artık bir gemiye, 10 gemiye taşıtılan yük bir gemiye taşıtılır hale geliyormuş.
Bu büyüme. Boru hatları yapılıyor bir de. Tonaj bir tane farklı sebebiyle. Şey var nedeni. Düşüyor. Sayı çok net bir şekilde düşüyor zaten.
Dolayısıyla şu an zaten 35 bin liraya gerilemiş durumda. 10 yıl önce 45 binlerdeyken bugün 35 bin liraya. Mütemadiyen her yıl son 10 yıldır düzenli olarak geri gidiyormuş. Ve geri gitmeye de devam edecekmiş. Dolayısıyla gemi işte çok gemi sayısı artacak. Çok gemi geçecek. Onu Boğaz taşıyamaz. Onun için yapıyoruz. Bu da motivasyonu açıklamıyor.
Ve şeyi bir yansıtmıyor. Zorlayamazsın kimseyi.
Evet, yansıtmıyor.
Orası daha tehlikeli bir yer. Daha dar çünkü. Beton gerçekten de.
Buradan paralı, bedava geçen oradan paralı niye geçsin?
Geçmez. Bedava bile yapsan geçmez. Orası daha tehlikeli yani. Burası koskocaman Boğaz zaten. Bilinen yol. Oradan geçeceklerini zannetmiyorum. Ama işte tamam bence onunla alakalı değil yani. O bence onların süsü. Etrafı önemli bence. Boğaz'ı etrafı için açıyorlar bence.
Senin fikrin o.
Evet.
Ama şeyde anlaştık herhalde. Yani Perinçek'in oranın Çin'i. Kanal İstanbul'un bir Çin mahallesi inşa etme projesi olmadığı ve Perinçek'in de muhtarlığına adaylığını koymayacağı konusunda bu son çıkışıyla hemfikir olduk sanırım.
Evet, yakında iktidar gazetelerinde Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan'a çiçek verirken fotoğraflarını tekrar görürüz. Tekrar hatırlanır onlar. Evet, burada bitirelim. Çok teşekkürler Reşit Paşa Yokuşu'nda. Hepinize iyi günler.
Hoşça kalın.